Ayrım 19.
Sayfa 205. Kutsal hemşirem yoksulluk, servetimizsin bizim, bizi bırakıp gitme. Daima aç kalalım, üşüyelim, başımızı koyacak yerimiz olmasın. Kutsal hemşirem İffet, zihinlerimizi arıt, yüreklerimizi arıt, soluduğumuz havayı arıt. Portiğin kula, yüreklerimiz, çevresinde aslan gibi pusu kurmuş bekleyen ayartıcıya üstün gelmemize yardım et. Kutsal hemşirem, sevgi, Tanrı'nın ilk doğan harika kızı. Kollarımı sana kaldırıyorum, duy beni ve duamı kabul et. Yüreklerimizi genişlet ki bütün insanları, iyiyi, kötüyü kabul edebilsin. Bütün vahşi veya evcil hayvanları içine alabilsin. Meyve veren veya vermeyen bütün ağaçları, bütün taşları, ırmakları, denizleri. Hepimiz kardeşiz, hepimizin babası bir ve bizi baba evine geri götüren yola girdik. Durdu. Belki daha konuşacaktı ama Elyas dev vücudundan buhar çıka çıka, şakaklarında ter damlaya damlaya ayağa fırladı. Öteki kardeşlere de izin ver Francesco kardeş, onlar da konuşsunlar diye bağırdı gök gürültüsünü andıran sesiyle. Hepimiz Tanrı'nın huzurunda eşitiz. Her birimizin düşündüğü şeyi söylemeye hakkı var. Kardeşler, Francesco kardeşin papanın elinden getirdiği kuralı duydunuz. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Her biriniz konuşsun, kimsenin etkisi altında kalmadan. Bir süre sustu. Bazıları karşı çıkmak istiyordu ama Francesco'ya saygıları büyüktü. Bazılarınınsa söyleyeceği hiçbir şeyi yoktu. Francesco'nun okuduğu şeyi pek iyi anlayamamışlardı. Böyle dillerini tuttular, ben de tuttum. Kuralı kabul ediyordum ama kabul ettiğimi nasıl dile getireceğimi bilemiyordum. Sonunda Peder Silvestro kalktı. Kardeşlerim dedi içini çekerek, en yaşlı benim, bu yüzden cesareti ele alıp ilk olarak ben konuşuyorum. Beni dinleyin kardeşlerim, dünya çürümüş, sonu yakın. Yeryüzünün dört bir yanına dağılalım, dünyanın sonunun geldiğini açıklayalım. İnsanlar böylece korkarlar ve tövbe ederler, kurtulurlar. Bu benim düşüncem ama Tanrı zihinlerinizi nasıl aydınlatıyorsa öyle hareket edin. Sabatino yüzü sarı, acı dolu ileri atıldı. Dünya çürümüş değil diye çığırdı. Sadece başımızdaki beyler çürümüş. Balık baştan kokar. Ayaklanmalıyız ki halkı uyandırmalıyız. Sonra beylere saldırmalıyız. Şatolarını yıkmalıyız. İpekli giysilerini yakmalıyız. Başlarına taktıkları tüyleri yakmalıyız. Budur gerçek haçlı seferi. Kutsal mezarı ancak böyle kurtarabiliriz. Nedir kutsal mezar dediğimiz? Çarmıha gerilmekte olan zavallı halk değil mi? Halkın dirilişidir bu. İsa'nın dirilişindeki gerçek anlam budur. Halk aç diye bağırdı Juniper tutuşmuş gibi. Ayak üzerinde duracak dahi gücü yok. İlkin güç kuvvet bulmak için yemeli. Nasıl baskı altında tutulduklarını görecek gözleri yok. Gözlerini açalım. Francesco kardeş, niçin cenneti unutmuyorsun bir an? Dünyaya bir göz atmıyorsun. İşimize dünyadan başlamamız gerek. Ben böyle düşünüyorum. Her şeyi yazması için bir katip de gerek burada. Bu kez Bernardo kalktı. Kardeşler dedi, mavi gözleri yaşla dolu. İnsanlar dünyasını bırakalım, çağın yöneticileriyle nasıl baş edebiliriz? Gidelim ıssızlıkla sığınak arayalım ve gecemizi gündüzümüzü duayla geçirelim. Duanın gücü her şeye yeter kardeşlerim. Kişi bir dağ doruğunda dua eder de duası hızla aşağılara iner. Aşağıdaki kentlere uzanır, günahkarların gönlüne işler. Bir yandan da Tanrı'nın ayaklarına yükselir ve insanlığın çektiği acıya tanık olur. Kardeşlerim, ancak dua ile, servetle silahla değil, dünyayı dua ile kurtarabiliriz. Derken ben kalktım. Birkaç kelime kekeledim ama kafam karışıverdi. Hıçkırarak ağlamaya başladım. Yüzümü ellerimle sakladım. Kardeşlerin çoğu güldü. Ama Francesco bana sarıldı ve sağ yanına oturttu. Kimse bu denli ustalıkla ve güçle konuşmadı dedi. Leo kardeş, Tanrı senden razı olsun. Kalktı, her zamanki gibi kollarını açtı. Sevin, sevin dedi, savaş yok, kuvvet kullanma yok, dua bile yetmez. Bernardo kardeş, iyi işler de gerekli. İnsanlar arasında yaşamak çetin ve tehlikeli. Ama gerekli de, ıssızlığa çekilip dua etmek çok kolay, daha emin ve çetindir. İnsanın olduğu yerde hastalık, acı ve günah eksik olmaz. Yerimiz insanların yanıdır kardeşlerim. Cüzamlıların, günahkarların, açlıktan ölenlerin yanı. Her insanın bağrında, en aziz zahit kişinin içinde bile korkunç pis bir kurt uyur. Eğilip şöyle deyin ona. Seni seviyorum. Hemen kanatlanır, kelebek olup uçar. Sevgi, her şeye yeten gücünün karşısında eğiliyor. Sana tapıyorum. Gel öp kardeşleri. Gel, mucizeni yarat. Francesco konuştuğu süre Elias kardeş üstünde oturduğu taşta kıvranıyor. Fırkasına işaret etmek için soluk soluğa, kaygı içinde başını sallıyordu. Sonunda kendini tutamayıp ayağa sıçradı. Onu dinlemeyin kardeşler. Sevgi yetmez. Bize gereken savaştır. Düzenimiz savaşan bir düzen olmalıdır. Kardeşler de bir elinde haç, ötekinde savaş baltası, yılmaz dövüşçüler olmalıdır. İncil'de dediği gibi, balta ağaçların kökünde bulunmalı. Bütün kötü ağaçlar kesilip ateşe atılmalıdır. Bu dünyanın güçlüsüne üstün gelmek için tek yol vardır. Onlardan daha güçlü olmak. Yoksulluk, salt yoksulluk kapı dışarı edilmeli. Bu küstahlık neden Francesco kardeş? İsa'nın kendi de havarilerin ayakkabı, asa ve torba sahibi olmamalarını serbest bırakmamış mıydı? Havarilerden biri keseyi saklama işini üstüne almamış mıydı? Topluluğun beslenmesi için dolu olmasını sağlamakla görevli değil miydi? Ve sen Francesco kardeş, İsa'yı aşmayı dileyecek kadar küstah mısın? Servet her şeye gücü yeten bir kılıç. İnsanların birbirini boğazladıkları bu iğrenç dünyada silahsız nasıl kalırız? Başkanımız Hızır değil, arslan olmalı. Elimizde kutsal su serpen fırça yerine kırbaç olmalı. Belki de unutuyorsun Francesco kardeş. İsa eline kırbaç almıştı da Tanrı'nın tapınağını çarşıya döndüren güruhu kovmuştu. Dedim, yine de derim, savaş. Genç kardeşlerden 5-6'sı sevinç çığlıklarıyla ayağa sıçradı ve Elias'ı havaya kaldırdılar. Sen arslansın diye bağırdılar. Önümüze düş, yol göster. Solgun ve bitkin Francesco elini omzuma dayayarak ayağa kalktı. Kardeşlerim diye yalvarır acıklı bir sesle bağırdı. Gönüllerimizde barış olmazsa dünyaya barışı nasıl getiririz? Bir savaş başka bir savaşa yol açar. O da bir başkasına. Böylece insanın kanının akmasının sonu gelmez. Barış, barış. Unutuyor musun Elias kardeş? İsa bir kuzuydu ve dünyanın günahlarını üstüne almıştı. İsa bir arslandı Francesco kardeş diye karşı çıktı Elias. Kendi öyle diyor. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Kardeşler kaygılı yüreklerle kalkıp iki topluluğa ayrıldılar. Birkaçı Francesco'nun çevresini aldı, ağlamaya başladı. Ama çoğu Elias'ın etrafında kahkahayla gülüyordu. Herkes bir ağızdan konuşmaya, heyecan içinde bağırmaya başladı. Sonunda Peder Silvestro araya girdi. Kardeşlerim dedi, kara keçi şeytan yine aramızda. Havada yeşil gözlerini görüyorum. Francesco etrafını alan kardeşlerin arasından geçip Elias'a doğru gitti ve kolunu beline doladı. Elias kardeş, hepiniz dinleyin beni dedi. Kardeşliğimiz güç bir an geçirmekte. Bu toplantıda duyduğunuz olumlu ve karşıt düşünceleri içinizde rahatça tartın. Savaş mı? Barış mı? Salt yalnızlıkta dua mı? Tanrı'nın sadık kılavuzu zaman size doğru yolu gösterecektir. Bu arada kardeşlerim, görevinizi unutmayın. Kutsal Peder bize vaaz etme ayrıcalığını tanımış bulunuyor. Bütün yeryüzünün yolları önümüzde açılıyor. Onları kardeşçe paylaşalım ve yolculuğumuza başlayalım. Vatanımız fazla dar gelmeye başladı. Portiuncula küçük. Dirsek dirseğe yaşıyoruz. Birbirimize tökezliyoruz. Sinirleniyor, öfkeleniyoruz. Sonra da ayartıcı geliyor. Açığa çıkın, ana caddelere girin. İkişer ikişer gidin. Birbirinize destek olasınız diye. Bir insan topluluğu gördüğünüz yerde durun ve ölümsüz besiyi, Tanrı'nın buyruğunu önlerine koyun. Ben Tanrı'nın yardımıyla Afrika'ya gidiyorum. Tanrı'nın izniyle bir gemi bulup denizi aşacağım. Uzak ülkelere açılacağım. Oralarda İsa'nın adını duymayan nice ruhlar var. Tanrı izin verirse o adı onlara götüreceğim. İleri kardeşler, Rabbim adına ileri. Dünyanın dört bir bucağına dağılalım, sonra da doğduğumuz beşiğe, Portiuncula'ya dönelim. Gördüklerimizi, çektiklerimizi ve ilk havadilik seferimizde elde ettiğimiz başarıları birbirimize anlatalım. Şimdi dağılın kardeşlerim, yavrularım, hayır duam dünyanın dört bir yanına sizinle birlikte gelecek. Bütün dünya Tanrı'nın tarlasıdır. Sürün o tarlayı, sürün de yoksulluk, sevgi, barış ekin. Sendelemekte, yıkılmakta olan dünyayı sağlamlaştırın. Yüreklerinize öfke, tutku ve kıskançlıktan uzak tutun. ben, ben deyip durmayın. Şu kanmak bilmez hayvanı, ben dediğimiz şeyi Tanrı'nın sevgisine sunun. Bu ben cennete giremez. Kapıların ve körüklerin dışında durun. Ayrılmadan önce size söyleyeceğim kıssayı dinleyin. Unutmayın, benden size hatıra kalsın yavrularım. Vaktiyle bütün ömrünü mükemmelliğe erişmek için çalışarak geçiren bir zahit varmış. Varını yoğunu yoksula dağıtmış, çöle çekilmiş ve gece gündüz Tanrısına dua etmiş. Sonra eceli gelmiş, cennete çıkıp kapısına vurmuş. Kim o diye bir ses gelmiş içeriden. Ben demiş zahit. Burada iki kişiye yer yok demiş ses. Git buradan. Zahit girsin geri yeryüzüne dönmüş. Çabasına yeniden başlamış. Yoksulluk, oruç, durmadan dua ve ağlama. Eceli yeniden gelmiş ve ölmüş. Yeniden çalmış cennetin kapısını. Kim o demiş aynı ses. Ben demiş. İki kişiye yer yok burada, git buradan olmuş. Zahit kurşun gibi yeniden yeryüzüne inmiş ve kurtulmak için eskisinden daha büyük çabayla aynı şeylere sarılmış. Yaşlanıp yüzünü bulduğunda yine ölmüş. Yeniden çalmış cennet kapısını. Kim o demiş ses. Sen Rabbim sen. Cennet kapısı açılmış, o da içeri girmiş. Yaz, yıkıcı bir güneş, deniz kıvılcım saçıyor, solumuzda Yunan adaları, gemi zırhlı asker dolu, tüysüz delikanlılar, olgun adamlar, kırçıl sakallılar, kendilerini kurtarmaya yola çıkmışlar. Haçlılar, Demeita'yı aylardır kuşatmış bulunuyordu ama kahraman savaşçı yüce başbuğları kente boyun eğdirtmiyordu. Malaya burnunda korkunç bir fırtınaya yakalandık. Milyar başlı, milyar ağızlı deniz bizi yutmaya niyet etmişti. İç çekerek kıyıya özlemle bakan güvertedeki yiğitlerin rengi ilkin uçuyor, sonra yeşile dönüyordu. Bir sıçrayabilselerdi ah! Sıçrayıp da karadaki bir dala tutunsalardı ve erkekliklerini yeniden elde etselerdi. Birlikte yolculuk eden birkaç kadın çığırmaya başlamıştı. Francesco erkekle kadınlar arasında mekik dokuyordu. Tanrı'dan söz açıyordu. Onlar da dinliyor, içleri ferahlıyordu. Gece geldi, kapkara bulut dolu bir gök denizin üstüne indi. Suyla gök arasında gemi zıplıyor, çatırdıyor, her an ikiye ayrılacaklarmış gibi oluyordu. Francesco geminin başına gitmiş, katlanmış yelkenler arasına çömelmiş, dua etmeye başlamıştı. Yanına vardım ama o ne gördü beni ne sesimi işitti. Başı denize doğru uzanmış, büyü yaparmış gibi yavaş, titrek bir sesle tatlı tatlı okuyordu. Deniz, deniz, Tanrı'nın kızı, kardeşlerin olan bu insanlara acı. Bunlar ne tüccar ne korsan, amaçları soylu. Kutsal mezarı kurtarmaya gidiyorlar. Göğüslerindeki kızıl haçı görmüyor musun? Haçlılar bunlar, Tanrı'nın askerleri. Acı onlara, İsa'yı hatırla. Hani bir gün sana seslenmiş, durulmanı buyurmuştu. Sen de ona boyun eğmiştin. İsa adına ben, naçiz kulun, şimdi durulman için yalvarıyorum sana. Yelkenlerin üstüne yüzü koyun düşmüştüm. Böğüren suyu, halkın iniltilerini, Francesco'nun insanlarla çılgın deniz arasına nazikçe girip, durgunlaşması için sulara yalvarışını duyuyordum. O zaman ilk kez anladım insanın gerçek değerini. Çaresizliğin en yüksek noktasında, dünyanın parçalanmak üzere olduğu anda dua ediyordu. Denizin, Francesco'nun sözlerini duyduğundan emindim. Tanrı da duymuştu o sözleri. Ölümde, hepsi de mucize değildi. Dünyadaki en basit ve tabii şeydi. Deniz yatıştı. İlkin böğürmesi alçaldı. Öfkesi bir süre daha devam etti. Boyunduruk altına girmekten kaçınıyordu. Ama yavaş yavaş dize geldi, kibarlaştı. Gece yarısı gemiyi dövmeyi bıraktı. Çevresinde sessizce yayıldı ve durdu. İnanmayanlar ruhun denize söz söyleyip dinletebileceğini inkar edebilirler. Ama ben Francesco'nun sayesinde sırrına erişmiştim. Ruh denizden daha güçlüdür. Ölümden de güçlüdür. İnsanın vücudundan fışkırıp yıkılmakta olan dünyaya destek olabilir. Francesco'ya doğru sürünerek gidip kanlı ayaklarını öptüm. Beni duymadı bile. Bütün ruhu kara sular üstündeydi. Deniz yeniden baş kaldırırsa diye uyanık bekliyordu. Ertesi sabah su, gök, güvertedekilerle birlikte parlıyor ve gülüyordu. Francesco büyük sınavdan sapsarı kesilmiş, bitkin bir halde, gözleri hala kapalı, pruvada çömelmiş duruyordu. Görevini iyi görmüş, şimdi uykunun kucağına bırakmıştı kendini. Günler, geceler geçti aradan. Ancona'dan ayrıldığımızda ay ince bir orak biçimindeydi. Gittikçe büyüdü, dolunay oldu. Sonra eridi, kaybolup gitti. Herkes gözünü güneye dikmiş, ilendikleri Arap kıyılarını görmeye çalışıyordu. Yavaş yavaş çevremizdeki su yeşile döndü. Denize Nil'in suları karışıyor diye açıkladı kaptan. Geldik sayılır. Nitekim ertesi sabah ufkun ortasındaki kara çizgisini iyice görebiliyorduk. Alçaktı, kumla kaplıydı. Güneşin ilk ışıklarıyla pembeleşmişti. Issız bir koya demir attık. Francesco kıyıda secdeye vardı, Tanrı'ya şükretti. Kuma bir haç çizdi. Savaşçılar Francesco ile beni ıssız kıyıda bırakıp İsa'nın askerlerine katılmak üzere yola çıktılar. Uzaklarda kuleler ve minareler görünüyordu. Francesco bana acır gibi bakıyordu. Leo kardeş, Tanrı'nın kuzusu dedi. Arslan ağzına girdik. Korkuyor musun? Korkuyorum Francesco kardeş diye cevap verdim. Ama korkmuyor gibi görünmeye çalışıyorum. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Güldü. Cennete de mi Leo kardeş? Cennete de Francesco kardeş. Elini kaldırıp uzaktaki minareleri gösterdi. Yürü o halde, işte cennet yolu. Önüme düştü, yürümeye başladık. Kum ayaklarımızı yakıyordu. Ama Türkiye'ye başladık ve acıyı unuttuk. Zaman zaman Francesco duruyor, beni cesaretlendirmek için kolumu sıkıyordu. Sonra yeniden yola koyuluyor, türküsüne yeniden başlıyordu. Pasifiko kardeş de laftasıyla yanımızda olsaydı da, sultanın karşısına fazla tanrı içmekten sarhoş üç kardeş gibi çıksaydık. Açın Francesco kardeş dedim, artık dayanamayarak. Sabır Leo kardeş, bak minareler gittikçe büyüyor, geldik sayılır. Kaygılanma, sultan bizi görür görmez tencereleri hemen fırına verdirtir. Biz konuşurken vahşi çığlıklar duyduk. İki zenci kılıçlarını çekmiş önümüze atladılar. Sultan, sultan diye bağırdı Francesco minareleri göstererek. Güzel bir patak attıktan sonra bizi aralarına aldılar. Kahkaha ile sultanın sarayına getirip ayaklarına fırlattılar. Akşam olmuştu. Sultan bizi görür görmez güldü. Ayağıyla dürterek sordu. Dilimizi pek iyi biliyordu. Kimsiniz bakalım şarap aşığı keşişler? Arslan inine nereden düştünüz? Ne istiyorsunuz? Gözlerimi kaldırdım ve sultanı gördüm. Yakışıklı bir adamdı. Kıvırcık siyah sakalı, ince çengel burnu ve iri iri kapkara gözleri vardı. Başındaki yeşil sarığın üstüne iğne ile yarım ay biçiminde bir mercan tutturmuştu. Yanında yatağanlı bir devzenci duruyordu. Cellat, "Kimsiniz, ne istiyorsunuz?" diye sordu sultan yeniden. "Kalkın, biz Hristiyanız," dedi Francesco istavros çıkararak. "İsa gönderdi bizi. Size acıdığı için ünlü sultan, ruhunuzu kurtarmak istiyor." "Ruhumu kurtarmak mı?" diye bağırdı sultan, kahkahasını tutmaya çalışarak. "Nasıl kurtulacakmış peki keşiş? Haremlerimi bırakayım da senin gibi hırpani kılığa bürünüp kapı kapı dolaşarak dilineyim mi? Kadınlara yanaşmayayım öyle mi? Ne diye yaşıyoruz o halde? Söyle bakalım ne diye yaşıyoruz? Tanrı neden vermiş peki kadınları açan anahtarları? Harem ağası mı olacağız yani, bu mu istediğin?" "Kadınlar," diye başladı Francesco ama sultan öfkeyle elini uzattı. "Kapat çeneni keşiş. Kadınlar hakkında kötü bir şey demeye kalkma. Yoksa dilini koparırım senin. Ananı düşün. Varsa kız kardeşini düşün. Hele hele Hristiyan olduğuna göre İsa'nın anası Meryem'i düşün." Francesco başını önüne eğdi ve cevap vermedi. "Hem söyler misin bana? Salt sevgi derken ne demek istersin?" dedi sultan cellata yaklaşmasını söyleyerek. "Düşmanlarımızı sevmek sultanım efendim." "Düşmanlarımızı sevmek mi?" diye çığırdı sultan kahkahayla. Cellata döndü. "Yatağını kınına sok. Bunların aklından zoru var zavallıların. Zır deli bunlar. Öldürmeyelim." Sonra Francesco'ya döndü. Bu kez daha yumuşak konuşmaya başladı. Hasta olan biriyle konuşuyordu sanki. "Şu sizin cennet dediğiniz nasıl bir yer? Anlatın bakalım. Değer miymiş gitmeye? Ne yenir, ne içilir orada? Kiminle yatılır, kalkılır?" "Küfretmeyin. Cennettekiler yemez, içmez, çiftleşmez. Ruhtur onlar." Sultan yine güldü. "Ruh mu? Yani hava. Bu mu demek istediğin? Bizim cennetimiz sizinkinden bin kez daha iyi." Tanrı'nın kelamını vaaz ederken öyle kendinden geçmişti ki sarhoş olmuş, el çırpmaya, oynamaya, gülmeye, türkü söylemeye, ıslık çalmaya başlamıştı. Kuşku yok ki bir an için cinnet getirmişti. Sultan gülerek ona bakıyordu. Derken ateş almış keşiş devam etsin diye o da el çırpmaya, ıslık çalmaya başladı. Hay Allah müstehakkını versin dedi sultan. Ne zamandır bu kadar gülmemiştim ama yeter artık. Dur biraz da ben konuşayım. Bizim peygamberimiz koku, kadın, çiçek severdi. Kuşağında bir de küçük aynası vardı. Saç taramak için de bir tarağı. Güzel giysilere bayılırdı. Dedikleriine göre sizin peygamberiniz yalın ayak, pis, saç baş darmadağın dolaşırmış. Hırkası da binlerce yamayla kaplıymış. Karşılaştığı her yoksulun kendisine yamalık bir kumaş parçası verdiği söylenir. Doğru mu? Doğru, doğru. Dünyadaki bütün zavallıların acısını kendi üzerine almıştır, dedi Francesco sözüne kendini kaptırarak. Sultan sakalını sıvazladı. Çok geçmeden kuşağından minik bir ayna çıkardı, bıyığını burdu ve uzun kehribar uçlu çubuğuna uzandı. Bir oğlan çocuğu eğilip uzattı çubuğu. Sultan birbiri ardından birkaç nefes çekerek kendinden geçer gibi gözlerini kapadı. Tam öldürme zamanı Leo kardeş diye fısıldadı Francesco bana dönerek. Hazır mısın? Cennetin kapılarının açıldığını duyuyorum. Bu kadar acelenle ölmek için Francesco kardeş diye cevap verdim. Bekle acık hele. Sultan gözlerini açtı. Hazreti Muhammed selam olsun ona. Sadece bir peygamber değildi. Aynı zamanda bir insandı da. İnsanlar neyi seviyorsa o da onu seviyordu. İnsanlar neden nefret ediyorsa o da ondan nefret ediyordu. Bu yüzden karşısında eğiliyorum. Ona benzemeye çalışmam bundan. Sizin peygamberiniz taş ve havadan yapılmış. Beni ilgilendirmiyor hiç. Bana döndü. Şimdi sana gelelim keşiş. Konuşmayacak mısın? Bir şeyler söyle de sesini duyalım. Açım dedim. Sultan güldü. El çırptı. Bizi yakalayan iki zenci ileri atıldı. Fırından bir tencere çıkar da yiyecek bir şeyler ver şunlara diye buyurdu. Sonra al götür bunları. Gitsinler puta tapan din kardeşlerini bulsunlar. Zavallılar akıllarını oynatmış. Saygı göstermemiz gerek onlara. Kent doğulu birliklerin işgali altındaydı. Ölü askerler, caddelerde yatan karnı deşilmiş atlar leş kokuyordu. Camilerin dışında dönüp duran dervişlerin uzun hançerlerle yardıkları başlarından kan akıyor, beyaz entarilerini lekeliyordu. Kahvehanelerde tombul olanlar garip uzun aletler olan tamburlar eşliğinde yanık türküler okuyorlardı. Baştan aşağı örtülü kadınlar geçiyor, havayı bir an için mis kokutuyorlardı. Bu leş kokusu içinde burun deliklerimize tıkayarak yürüdük. Hızlı yürüyen iki zencinin arkasından dar sokaklardan geçerek kentin kenarına vardık. Burada kılavuzlarımız durdu ve uzakta bir yeri, alçak bir kum tepesine gösterdiler. Hristiyanlar orada diye gürlediler. Beyaz dişleri güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Sırtımıza güle güle der gibi okkalı birer yumruk indirdiler, koşa koşa gittiler. Biz sessizce ilerlemeye devam ettik. Ağzı sımsıkı kapalı olan Francesco, düşüncelere dalmış yere bakıyordu. Bense şaşılaşmış, çevremi seyredip duruyordum.